أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı ve rahmeti sizlerin üzerine olsun. Bugünkü El Esmaul Husna programında Rabbimizin güzel isimlerinden 20.'si olan El Alim ismini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse güzelce ezberler, muhafaza eder, manasını anlar ve ruhunda tesirini, etkisini gösterirse cennete girer buyuruyordu. Biz de bu hadis-i şeriften hareketle Rabbimizin isimlerini öğrenmeye başladık ve bugün 20. ismimiz El-Alim ismini inşallah öğrenmeye çalışacağız. Bu ismin bizim üzerimizdeki tesiri nasıl olacaktır? Onları da inşallah öğrenmeye çalışacağız. El-Alim ismi ilim kelimesinden türetilmiştir. Kur'an'da türevleri ve çekimleriyle beraber en çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir. İlim, bilmek, tanımak ve bir şeyin künhüne vakıf olmak, kesin bilgi anlamlarını içermektedir. İlim Allah için kullanılırsa zaman ve mekan kaydı olmaksızın büyük, küçük, gizli, aşikar, her şeyi ve her olayı hakkıyla bilen anlamında kullanılmaktadır. Allah-u Teala'nın ilmi bütün evreni kuşatmıştır, her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilminden herhangi bir şey gizli değildir. Semavatı ve içinde olanları Rabbimizin ilmi kuşatmıştır. Uçsuz bucaksız yeryüzünü ve içindekileri, gayb alemini ve gaybi konuları, denizlerde olup biten her şeyi, yerde ve gökte söylenen her sözü, insanların bulunduğu her durum ve yaptıkları her işi, kalplerde gizlenen düşünce, fikir, niyet ve sırları, gözlerin her bakışını Rabbimizin ilmi kapsamaktadır, kuşatmaktadır. Rabbimiz bütün alemleri yaratmakla kalmamış, onların bilgilerini de biliyor, onların durumlarını da en iyi bilen Rabbimizdir. Mülk suresinin 14. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur: "Ela ya'lemu men halak?" Yaratan bilmez mi diye Rabbimiz soruyor. Yani Allah-u Teala bizleri yaratmış ama bizleri bırakıvermemiş, bizlerden kontrolünü ve murakabesini uzaklaştırmamış, devamlı bizler üzerinde müheymindir, bizler üzerinde kontrolünü, murakabesini devam ettiriyor. Allah-u Teala yaratıcılık sıfatıyla beraber alim sıfatına da sahiptir. Hem yaratmıştır hem de en iyi bilendir. O halde yaratıklar Allah'a kavuşmak istiyorlarsa, Allah'a yakın olmak istiyorlarsa Allah-u Teala'nın El-Alim isminden faydalanmaları gerekiyor. İlmin kaynağının Allah olduğunu bilmeleri gerekiyor. Allah-u Teala bizleri yaratmış ve bizlerin ihtiyacı olan her şeyi en iyi bilen Rabbimizdir. Bundan dolayı bizim hayatımıza El-Hakim ismiyle müdahale ediyor, hayatımıza karışıyor. Hayatımızın akışı içerisinde bize ihtiyaç olacak, bize lazım olacak her türlü yasayı, kuralı, prensibi ve ilkeyi Rabbimiz belirtmiştir. Bizim mutluluğumuz için bir takım helallar ve haramlar koymuştur. Hakkı ve batılı ortaya koymuştur. Kullarını sevdiği için hakkın, hak yolunun ölçülerini bizlere belirtmiştir. Batıl yolunda giden insanların özelliklerini de bize Rabbimiz Kitab-ı Kerim'inde anlatmıştır. İşte biz Allah-u Teala'nın ilim sıfatına, El-Alim özelliğine devamlı müracaat edeceğiz. Alim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 153 kez zikredilmektedir ve bu alim kelimesi 153 kez Allah-u Teala'ya nispet edilmektedir. Mesela ve huve bi kulli şeyin alim. O Allah her şeyi bilir. Alimun bi zati sudur. Gönüllerde, kalplerde gizli olan her şeyi bilir. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimlerin durumlarını da bilir. Fe innallâhe alîmun bil müfsidîn. Allah bozguncuların, müfsitlerin de durumunu bilir. Vallahu alîmun bil müttakîn. Allah müttakilerin durumlarını da bilir. Alim ismi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin diğer özellikleriyle, diğer isimleriyle de beraber geçiyor. Böylelikle alim ismini Rabbimizin diğer isimleriyle beraber düşündüğümüz zaman alim ismine yüklenen anlamı daha güzel kavramış olacağız. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurulduğu şekilde muhakkak ki Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse cennete girer buyuruyordu Allah Resulü. İhsa, böyle istatistik yapmak, bir şeyi araştırıp bulmak anlamına da geliyordu. Rabbimizin El-Alim ismini, Alim özelliğini kitabından araştıracağız. Rabbimizin diğer isimlerini de kitabından araştıracağız. İşte Allah-u Teala nasıl kullanmış, kendini nasıl tanıtmış, kendini nasıl vasıflandırmış, bunu öğreneceğiz. Allah'ın isimlerini öğrenirken, bu isimlerin hangi diğer isimlerle beraber kullanıldığına da dikkat edersek, o zaman o isimler bizim zihnimizde daha iyi yerleşecek, bizim hayatımıza daha iyi tesirini ve etkisini gösterecektir. Mesela Rabbimiz Alim ismini Hakim ismiyle beraber kullanıyor. Yani Allah-u Teala Alim'dir, Hakim'dir. Her şeyi bilir, bundan dolayı hayata karışma yetkisi Allah'a aittir. Yeryüzündeki insanlar, cılız akıllarıyla, zayıf görüşleriyle insanların hayatlarına hükmetmeye çalışıyorlar. İnsanların hayatlarını yönlendirmeye çalışıyorlar. İnsanların mutluluğu için bir takım ilkeler ve prensipler koymaya çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman Allah-u Teala gibi alim ve hakim olamazlar. Zaten insanlar kural koydukları zaman insanların kurallarının tesirlerini bugün hayatımızda görüyoruz. Onlardan ancak bozgunculuk, fesat, azgınlık, tuğyan, terör, anarşi gibi, mutsuzluk gibi bir takım olumsuz şeyler ortaya çıkmaktadır. Ama Rabbimiz alimun hakim özelliğiyle her şeyi bilir ve bilmesinden dolayı da bizim hayatımıza hükmeder. Hayatımıza karışır, hayatımızda yetki sahibidir. Biz Allah-u Teala'nın her şeyi bildiğini kabul ediyorsak, Allah'ın hakim olduğunu da kabul etmek zorundayız. Eğer Allah'ın alim özelliğini kabul eder ama yok ya Rabbi sen benim hayatıma karışma, benim hayatıma başkaları karışsın dersek, o zaman Rabbimizin bu isimlerini güzelce kabullenmemiş oluyoruz. Bundan dolayı Rabbimizin isimlerinde ilhad eden kafirlerin konumuna, müşriklerin konumuna Allah korusun biz düşmüş oluyoruz. Allah-u Teala alim ve hakimdir. İnsanların hayatına müdahale eder. İnsanların bireysel hayatına, ailevi hayatına, özel zevklerine, uğraşlarına, hobilerine, hayatın bütün veçelerine, bütün kurumlarına ve müesseselerine, hayatın bütün basamaklarına ve aşamalarına Rabbimiz müdahale eder. Sonra insanların düşünce hayatlarına, insanların inançlarına ve akidelerine, sevmelerine ve nefret etmelerine, kabullenişlerine ve reddedişlerine Rabbimiz müdahale eder ve karışır. Ve Rabbimiz alim özelliğine sahip olduğundan dolayı hikmetli bir şekilde her şeyi koyar. Koymuş olduğu bütün yasalar hikmet doludur. Belirtmiş olduğu her türlü esaslar ve prensipler tamamen hikmet doludur. Mahza hikmettir. Ama insanlar, bildiklerini iddia eden insanlar, bir takım kurallar ve yasalar koyuyorlar, bir takım prensipler ve düşünceler ortaya atıyorlar ama bu düşünceler ve prensipler insanları ve toplumları mutluluğa götürmüyor. Aksine azdırıyor ve toplumları ifsad ediyor. Allah-u Teala'nın Alim ismi, Semi'a ismiyle beraber zikrediliyor bazen Kur'an-ı Kerim'de. Allah hem bilir hem de işitir. Kullarının durumlarını Rabbimiz en güzel bir şekilde bilir ve onların söylediklerini işitir. Allah hem müminlerin durumlarını bilir, hem müfsitlerin durumlarını bilir, hem de zalimlerin durumlarını bilir. Ayrıca onların müminler hakkında söylemiş oldukları sözleri Allah işitir. Onların söylemiş oldukları sözler havada kalmayacaktır. Rabbimiz onları kayda alıyor. Rabbimiz onları kontrol ediyor. Müheymin özelliğiyle onları murakabe ediyor Rabbimiz. Ve bir gün bunların Müslümanlar hakkında söylemiş oldukları sözleri Rabbimiz karşılarına çıkaracaktır. Onları Rabbimiz her şeyi teker teker yazmıştır. Çünkü insanın ağzından bir söz çıktı mı hemen artık o kayda alınmaktadır. Bundan dolayı Rabbimiz müminlerle alakalı söylemiş oldukları kafirlerin sözlerini kayda alacaktır. Müminlerin de durumunu Allah kayda alıyor. Müminler de ne söylerlerse Allah-u Teala onları kayda alıyor. Semi'a özelliğiyle onları işitiyor. Eğer biz dua edersek, Rabbimize yönelirsek, durumumuzu, acziyetimizi, muhtaç olduğumuzu Allah'a arz edersek, Allah bizim dualarımızı da semi'adır, işitir, onları duyar. Allah-u Teala'nın Alim ismi Vasi'a ismiyle beraber kullanılmaktadır. Allah-u Teala Alim'dir, her şeyi bilir, Vasi'adır. Allah-u Teala'nın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, bolluğu, lütfu, fazlı, ihsanı her şeyi kuşatmıştır. Rabbimizin ilmi nasıl genişse, lütfu da aynı şekilde geniştir. Allah'ın ilminde darlık yoktur, Allah'ın lütfunda da darlık, rahmetinde, bereketinde de darlık yoktur. Bundan dolayı biz Allah'tan isteyeceğiz. En güzellerini isteyeceğiz. Çünkü müminler en güzellerine layıktır. Bundan dolayı mümin Allahu Teala'nın El-Vasi'a ismini El-Alim ismiyle beraber gündeme getirmesi gerekiyor, beraber tanıması gerekiyor. Bir de Allahu Teala'nın Alim ismi Aziz ismiyle beraber zikrediliyor. Yani Allah Alim'dir ama Aziz'dir de. Yani mutlak galiptir. Ona kimse galip gelemez. Onunla kimse yarışamaz. Onun üstünde kimse yoktur. O izzet ve şerefin ana kaynağıdır. İşte Allahu Teala'yı Alim kabul eden insanlar izzete ve şerefe ulaşacaklardır. Onlar güçlü olacaklardır. Yani biz Allah her şeyi bilir diyerek Allah'a müracaat edersek, Ya Rabbi sen alimsin, benimle ilgili her konuyu sen bilirsin Ya Rabbi, çünkü sen beni yarattın dersek, Allah'a müracaat edersek, Allahu Teala'yı hayatımızda yegane mutasarrıf olarak, emredici ve yasaklayıcı olarak kabul edersek, o zaman biz de Rabbimizin izzet ve şerefine ulaşacağız inşallah. Birey olarak, aile olarak, toplum olarak, toplumun değişik katmanları olarak inşallah Allahu Teala'nın El Aziz ismine biz de nail olacağız. Bu ismin tecellisine biz de nail olacağız. Alim'un Habir ifadesi de yine Kur'an'da geçiyor. Alim ismiyle beraber Habir ismi geçiyor. Yani Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Rabbimiz kullarının durumlarından haberdardır. Kendisine yönelen kullarının durumlarını Rabbimiz çok güzel bir şekilde bilir. Kendisine asi olan, kendisine harp ilan eden, kendisine savaş bayrağı açan insanların da durumlarını Rabbimiz çok güzelce bilir. Onların durumlarından haberdardır. Zalimler kesinlikle zannetmesinler ki yaptıkları yanlarına kâr kalacaktır. Zulümleri, bozgunculukları, azgınlıkları kesinlikle yanlarına kâr kalmayacaktır. Allah onların durumlarından haberdardır. Müminlerin çekmiş oldukları sıkıntılar da dünyada kendilerine kâr olarak kalmayacak. Allah onların mükafatlarını en güzel bir şekilde verecektir. Çünkü Allah alimdir, habirdir. Her şeyi bilir ve kullarının durumundan haberdardır. Allah alim ismiyle beraber halim ismini de zikreder Kur'an'ında. Yani Rabbimiz hilim sahibidir. Kullarına lütfeder. Latiftir, lütuflarda bulunur kullarına. Halimdir, hilimle muamele eder. Yumuşak bir şekilde muamele eder. Kullarını affeder. Onların bazı hatalarını görmemezlikten gelir. Yapmış oldukları tevbeleri kabul eder. Dualarına icabet eder. Bundan dolayı Rabbimiz hem alimdir hem halimdir. Allah şakirdir. Alim ismiyle beraber şakir ismi de zikrediliyor. Şükre layık olan odur. Ve kendi zatında zaten Allahu Teala şükredilmiştir. Bizim şükretmemize Rabbimizin hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Ama bizim ona şükretmemiz bizim derecemizi ve mertebemizi artıracak, Allah'a olan yakınlığımızı artıracaktır. Bir de Alim'in Kadir özelliği vardır Rabbimizin. Allahu Teala her şeyi bilir ve bu arada Allah kudretlidir. Yani bilip Allahu Teala bırakmamış, kudret sahibidir, takdir etme özelliğine sahiptir Rabbimiz. Her şeyi bilir ve güzelce ölçer ve biçer. Bildiği için kullarının hayatını ölçer, güzelce değerlendirir. Kullarının mutluluğu için güzel prensipler takdir eder Rabbimiz. Bir de Allah, alim özelliğiyle beraber aciz değildir. Her şeyi bilir ve her şeyi yapmaya da güç yetirir. İnsanların durumlarını bilir, durumlarına göre Allah kadirdir, onlara güç yetirir. Son olarak da Rabbimizin alim ismi, Fettah ismiyle beraber kullanılıyor. Allahu Teala alimdir, her şeyi bilir ve kullarına kapılarını açar, rahmet kapılarını açar. Bereket kapılarını, bolluk kapılarını, fazilet kapılarını Rabbimiz açar. Böylelikle kullar Allahu Teala'nın Fettah özelliğinden faydalanırlar. Biz Allahu Teala'yı eğer alim olarak bilirsek, hayatımızda her şeyi Allah biliyor. Bizim için en güzelini Allah bilir. İlmin kaynağı odur diye bilirsek, o zaman Rabbimiz bize El-Fettah ismiyle bütün hayır kapılarını, bütün bolluk kapılarını, bütün bereket kapılarını bize açacaktır. Sonra Fettah özelliğiyle Allahu Teala dünyadayken bizi kafirlerden, onların grubundan, cemaatinden bize ayıracaktır. Bize İslami bir şahsiyet, İslami bir kimlik verecektir Rabbimiz Fettah ismiyle. Eğer biz Allahu Teala'yı her şeyi bilen olarak kabul ettiğimiz zaman Rabbimiz önümüzü açacak, önümüzdeki engelleri kaldıracak ve Müslümanlara zaferler verecek, Müslümanlara fetihler ve nusratlar verecektir inşallah. Ahiret gününde de aynı şekilde dünyada İslami kimliğe ve şahsiyete bürünürsek Allah El-Fettah özelliğiyle kafirlerden, münafıklardan, müşriklerden bizleri ayıracaktır ve o zaman Rabbimizin lütfuna mazhar olacağız. Ve bütün bu özellikler, bütün bu isimler celal ve cemal ifade eden isimlerdir. Rabbimizin El-Alim ismi celal ve cemal ifade eden diğer isimlerle beraber zikredilmiştir. Rabbimizin Alim ismiyle beraber Kur'an-ı Kerim'de Allam veya Alem ismi de zikredilir ki bunlar da Esma-i Hüsna'da zikredilir. Mesela Cin suresinin 26. ayet-i kerimesinde Alimul gaybi ve şehade. Allah gaybı da görünmeyeni de görüneni de bilir. Fatır suresinin 38. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. Alimul gaybi semavati vel ard. Allah yerin ve göklerin gayıplarını bilinmeyenlerini bilir. Maide suresinin 109. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz inneke ente allamul guyub şeklinde ifade ediyor. Ya Rabbi sen bütün gayıpları, bütün gizlilikleri sen bilensin. En ince noktasına kadar, derinliğine kadar sen bilirsin diye söylüyoruz. Şimdi Allahu Teala'nın El-Alim ismini öğrendikten sonra bizlerin üzerine düşen bazı görevler var. Öncelikle Allahu Teala'dan en çok korkan insanlar alimlerdir. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allahu Teala'dan en çok korkanlar alimlerdir. Alim insan Allah'tan korkan insandır. Müttaki insandır. Alim insan kulluk bilinci içerisinde olan insandır. Alim insan Allahu Teala'ya en çok saygılı davranan insandır. Biz Allahu Teala'yı bu isimleriyle öğrendikçe bizim Allah'a olan yakınlığımız artacak, Allah'a olan sevgimiz ve muhabbetimiz yükselecek ve Allah'a olan yakınımız da artacaktır. Takvamız, Allah'a olan saygımız ve kulluk bilincimiz daima artacaktır. Takvalı bir kul olacağız. Dünyanın pisliklerinden kendimizi korumaya çalışacağız. Şeytanlardan ve şeytanların işbirlikçilerinden kendimizi daha rahat bir şekilde koruma altına alacağız Rabbimizin yardımıyla. Allahu Teala'nın El-Alim ismini öğrendikten sonra bizler şunu zihnimizden hiçbir zaman çıkarmamamız lazım. Allahu Teala ilmin kaynağıdır. İlim Allah'tan gelen şeydir. Allah'tan gelen gerçeklerdir. Allahu Teala ilim indirmiştir. Allah'ın kitabı ve Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerin öğretileri bizim için yegane ilimdir. Biz ilim öğrenmek istiyorsak buna müracaat edeceğiz. Yani ilim Kur'an'dır. Kur'an ilim kaynağıdır. Ve müminler Kur'an'dan sulanması lazım. Müminlerin düşünceleri, fikirleri ve inançları Kur'an'dan kaynaklanması lazım. Böylelikle müminler bir ilim üzere hayatlarını devam ettirecekler. Biz Rabbimizi tanırken ilim üzere tanıyacağız. Yani Kur'an'dan tanıyacağız. Babalarımızdan, dedelerimizden veya onların nitelemelerinden, onların vermiş olduğu isimlerden uzak durarak Kur'an'dan Allah'ımızı, Rabbimizi tanımaya çalışacağız. Biz hayatımızı, kendimizi, evreni, bu dünyadaki mutluluğumuzu, geleceğimizi, geçmişimizi, peygamberleri, her şeyi Allahu Teala'dan öğreneceğiz. Çünkü ilmin kaynağı Allah'tır. Bundan dolayı biz Müslümanlara Kur'an'ı devamlı olarak okumak bir görev oluyor. Biz ilim üzere devam etmek istiyorsak, hayatımız ilim üzere olsun istiyorsak, Kur'an'la beraber olacağız. Çünkü Kur'an'ın belirttiği ilimdir. Onun dışındakiler eğer Kur'an'la çelişiyorsa ilim değildir. Zaten diğer ilimler de Kur'an-ı Kerim'i anlamak için öğrenilir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e engel olsun diye değil. Bugün bazı Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için öncelikle Kur'an'dan önce bazı ilimlerin okunması gerektiğini, daha sonra Kur'an'ın okunması gerektiği gibi tezleri ortaya sunarlar. Mesela takvimin birinde şöyle yazıyordu. Kur'an'ı anlamak için 70 tane ana bilim, 70 tane de ara bilim bilmek gerekir. Ancak bu ilimlerden sonra biz Kur'an'ı anlayabiliriz diyordu. Yani bu insanlar, bu takvimi hazırlayan insanlar, bu düşünceye sahip olan insanlar açıkça diyorlar ki Kur'an'ı öğrenmenize gerek yok. Kur'an'ı anlamayın siz. Koyun gibi devam edin. Birileri sömürsünler sizi. Birileri sizin sırtınızdan geçinsinler. Allah'ın dinini istismar etsinler. Allah'ın dinini kendi saltanatları için kullansınlar. Siz de sallabaş olarak başınızı sallayın. Kılın namazınızı. Allah'ınıza dua edin. Kur'an'ı okumanıza gerek yok gibi bir mantığa sahipler. Sahabe-i kiramın kaç tanesi acaba 70 tane ana bilim, 70 tane ara bilim biliyordu? Onlar öncelikle Kur'an'la tanışmışlar, hemen Kur'an okumaya başlamışlardı. Ve ilim kaynağı olarak Kur'an'ı biliyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ömer'in elinde Tevrat sayfaları görünce demişti ki, öfkeli bir şekilde, sinirli bir şekilde, ''Ya Ömer, eğer kardeşim Musa da bugün gelseydi, o da bana tabi olurdu, bana tabi olmaktan başka bir yol bulamazdı.'' diyerek Peygamber aleyhisselam ashabının Kur'an'dan başka bir ilim kabul etmelerini, Kur'an'dan başka bir kaynaktan sulanmalarını kesinlikle istemiyordu. Buna şiddetli bir şekilde tepki göstermişti. Biz de Allah-u Teala'nın Kur'an'ının, kitabının önüne hiçbir şey geçirmeyeceğiz. Çünkü ilim odur, ilmin kaynağı odur. Rabbimiz de kullar arasındaki köprü Kur'an'dır. Biz Rabbimize ulaşmak için bu köprüden, yani Kur'an'dan güzelce faydalanacağız. Eğer bir ilmi prensip, bir bilimsel gerçek Kur'an'a uyuyorsa biz de kabul ederiz. Eğer Kur'an'a uymuyorsa, kim tarafından söylenirse söylensin, hemen onu biz çöpe atmakla veyahut da onu reddetmekle sorumluyuz. Hangi alim ne söylerse söylesin, eğer Kur'an'a uymuyorsa o ilim değildir. Kur'an'a uyan şeyler bizim için ilimdir. Rabbimiz İsra suresinde لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ İlimsiz hiçbir şeyin arkasına düşme. Yani hayatın ilimle olsun, Kur'an'la olsun, inancın Kur'an'la şekillensin, ilim üzere olsun. Çünkü Allah-u Teala babalarından, dedelerinden duydukları şekilde iman eden insanların imanlarını kabul etmeyecek. İman kesinlik ifade etmesi lazım. İmanda taklit olmaz. Belki insanlar ilk önce birilerinden bir şeyler duyabilirler, imani hakikatleri duyabilirler, taklit edebilirler ama hemen bunu tahkike geçirmek zorundadırlar. İmanda ilim şarttır, imanda kesinlik şarttır. Allah-u Teala'ya bizi yaklaştırsın diye bir şeyler mi yapmak istiyoruz? Allah'ı mı anmak istiyoruz? Allah'a yaklaştırıcı şeylere mi sarılmak istiyoruz? O halde Kur'an'a sarılacağız. Çünkü yapacağımız şeyler, yapacağımız zikirler, yapacağımız dualar ilim üzere olması lazım. Rabbimiz Allah-u Teala'nın sana öğrettiği şekilde Allah-u Teala'yı zikret buyuruyor. Veya Allah-u Teala'nın sana gösterdiği şekilde sen Allah-u Teala'yı zikret. Yani insanlar kendi kafalarına göre ilimsiz bir şekilde, delilsiz bir şekilde zikir yapamazlar. Allah'a yaklaşma yolları kendilerine göre üretemezler. Böyle yollar varsa müminler böyle yollardan uzak duracaklar. Çünkü Allah'a en güzel yaklaşma modelleri Kur'an'da anlatılıyor. Allah-u Teala'yı en güzel anma metotları Kitab-ı Kerim'imizde, kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Biz yapacağımız ibadetleri, namazları, oruçları, diğer ibadetleri, sosyal hayatla ilgili bir takım prensipleri Kur'an'dan öğreneceğiz. Ona göre hareket etmeye çalışacağız. Eğer yaptığımız harekette bir delil yoksa, bir ayet yoksa, bir hadis yoksa hemen onu araştıracağız, inceleyeceğiz. Gerçekten Kur'an'a ve sünnete dayanmıyorsa onu reddedeceğiz, onu kabul etmeyeceğiz. Veya Kur'an'a ve sünnete aykırı ise onu hemen reddedeceğiz. Ayrıca Allah-u Teala'nın El-Alim ismi bizim hayatımızda gaybi konularda da hakim olması lazım. Yani Allah-u Teala'nın El-Alim olduğunu, Allâmul Guyub olduğunu bilen bir Müslüman, Alimul Gaybi ve Şehadeh olduğunu bilen bir Müslüman, Allah'tan başka hiçbir kimsenin gaybı bildiğine inanmayacak. Gerçekten Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Allah bu konuda kimseye yetki vermemiştir. Cin suresinde Rabbimiz 26. ve 27. ayet-i kerimelerinde şöyle buyurur. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybı bilen Allah'tır. Ve Allah-u Teala gaybını kimseye aşmaz. Kimseye muttali kılmaz kesinlikle. Kimseye zahir etmez gaybını. İlla men irtaza min rasulin. Ancak peygamberlerden hoşnut oldukları müstesna. Veya istediği peygambere Rabbimiz istediği gaybi bilgiyi veriyor. Bunun dışında hiçbir beşere, hiçbir cinne Allah-u Teala kesinlikle gaybi bir bilgi vermemiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde zaman zaman gaybi bilgiler vardır. Ve bu gaybi bilgiler gerçekten zamanı gelince gerçekleşmiştir. Tarih buna şahittir. Hadis kitapları buna şahittir. Kur'an da şahittir buna. Ama bunun dışında bugün birileri çıkar da ben gaybı biliyorum, ben gaybden haber verebilirim, bilinmeyen, görülmeyen alemden ben bilgi verebilirim diyorsa biz böyle kimseleri reddetmek ve yalancısın diye nitelemek zorundayız. Allah-u Teala'nın gaybına muttali olduğunu iddia edenleri reddetmekle biz sorumluyuz, onlara inanmamakla sorumluyuz. Levh-i mahfuza çıkıp insanların kaderlerini, insanların ömürlerini ve hayatlarını, gidecekleri yerleri oradan öğrendiğini iddia edenler, insanların kalplerinden geçenleri okuduğunu söyleyenler, gelecekle ilgili bir takım bilgiler verenler, bunların hepsini biz reddetmekle sorumluyuz. Özellikle son zamanlarda kıyametin tarihiyle ilgili bazı insanlar bir takım varsayımlarda bulunuyorlar, bir takım iddialarda bulunuyorlar. Hatta yani üniversiteye gelmiş Delikanlılar, hanım kızlar bile böyle saçmalıklara inanıyorlar. 2000 yılında, 2002 yılında, 2006 yılında kıyamet kopacakmış. Bütün alimler bu konuda ittifak etmişler. Kitapta varmış, yazar yeri varmış gibi saçma sapan sözlerle insanlar böyle saçmalıklara inanıyorlar. Kesinlikle Allah'tan başka gaybı kimse bilemez. Gelecekle ilgili konular gayıptır. Allah-u Teala'nın bilgisi dahilindedir. Allah bunları kesinlikle hiçbir kimseye vermez. Peygamberlere vermişti. Bugün de peygamberler olmadığına göre Allah kimseye vermez. Depremin ne zaman olacağıyla ilgili, insanın ne zaman öleceğiyle ilgili, insanın şakî mi sait mi olacağıyla ilgili, cennetlik mi cehennemlik mi olacağıyla ilgili bilgileri ancak ve ancak Allah bilir. Bunun dışında kesinlikle hiçbir kimse, hiçbir kimsenin durumunu bilemez. Bu konuda kesinlikle biz insanları reddetmek zorundayız. Vallahu alimun bizati sudur. Sonra insanların kalplerinin özündeki ve derinliklerindeki niyetleri, düşünceleri ve fikirleri de ancak Allah bilir. Kimse kimsenin kalbini okuyamaz. Bugün kalplerin casusu diye nitelenen insanlar vardır. Kesinlikle bunlar Allah-u Teala'ya eş koşmaktır, ortaklar koşmaktır. Allah'tan başka kimse kalpleri bilemez. Biz ibadet ederken niyetimiz nedir, onu ancak Allah bilir. Kalbimizin derinliklerinde, en derin hücrelerinde saklamış olduğumuz niyetleri, bilgileri, düşünceleri, fikirleri, inançları ancak Rabbimiz bilir. Onun dışında kimse bilemez. Eğer birisi ben kalpten geçenleri okuyorum derse kesinlikle biz onu yalanlayacağız. Çünkü o Allah-u Teala'nın olan bir özelliğini, Allah-u Teala'nın alimun bizati sudur özelliğini bende de vardır diye iddia etmektedir. Allah korusun, Allah'ın özelliklerini kendine yakıştırıyordur. İşte zaten şirk de budur. Şirk Allah'ı inkar etmek değildir. Şirk Allah'ı kabul edip Allah'ın özelliklerini insanlara vermek, bazı makamlara, mercilere vermektir. Veya Allah-u Teala'yı tanırken bir takım insani vasıflarla, acziyet ve gaflet ifade eden vasıflarla Allah'ı tanımaya veya tanıtmaya çalışmaktır. Şirk budur zaten. İnsanların gece yataklarında sağlarına sollarına kaç defa döndüğünü bilen insanlar veya bildiklerini iddia eden insanlar, işte biz bunların hepsini reddetmek, bunlara inanmamak durumundayız. Allah-u Teala El-Alim ismiyle bizim hayatımızda etkili olması gerekiyor. El-Alim ismi bizim hayatımıza hükmetmesi lazım. Allah-u Teala zalimlerin, kafirlerin, müfsitlerin durumlarını bilir. Ayet-i kerimeleri okumuştuk biraz önce. Allah onların durumlarından gafil değildir. Kesinlikle Rabbimiz onları ihmal etmez, imhal eder. Rabbimiz onların durumlarından gafil değildir. Onları Rabbimiz ihmal etmez, terk edivermez ama imhal eder. Yani onlara mühlet verir. Oyalansınlar bakalım, biraz bocalasınlar, dünyadan biraz faydalansınlar bakalım der. Sonra Allah-u Teala onları yakalayıverir. Sonra süratli bir şekilde onların hesabını görüverir. Biz Müslümanlar bugün zalimlerin yapmış oldukları zulümler karşısında hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız. Allah-u Teala'nın gafil olduğunu düşünmeyeceğiz. Allah'ın da bir hesabı vardır. Kulların da bir hesabı vardır. Biz Rabbimizin hesabını düşüneceğiz. Rabbimiz birilerine azabını artırmak istiyordur. Onlara mühlet tanıyordur. Femehhilil kafirine emhilhum ruveyda. Kafirlere biraz mühlet ver. Biraz oyalansınlar şöyle. Yavaş yavaş hareket etsinler bakalım. Ben onları yakalayacağım diyor Rabbimiz neticede. Bundan dolayı biz ümitsizliğe kapılmayacağız. Allah-u Teala'nın da bir hesabı vardır. Allah bizi deniyor. Allah bizim imanımızı, iman gücümüzü ölçüyor. Rabbim bizim sabır gücümüzü, direnme gücümüzü, direncimizi ölçüyor. Gerçekten direneceğiz mi, direnmeyeceğiz mi? Bunu ölçmek istiyor. Bizim cevherimizi, imani gerçekleri ortaya çıkarmak istiyor Rabbim. Bundan dolayı kafirlere mühlet veriyor. Kafirlerin yeryüzünde saltanat sürmeleri bizi ümitsizliğe gark etmeyecek. Bizi hüzünlendirmeyecek. Allah-u Teala onlar hakkında belli bir hesap düşünmüştür. O hesabını gerçekleştirecektir. Biz kullar olarak zalimler karşısında mücadeleye devam edeceğiz. Onların sultanlarını reddetmeye devam edeceğiz. Onlara karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip etmiş olduğu peygamberi metotla, Rabbani metotla mücadeleye devam edeceğiz. Rabbimiz neticede onların durumunu da görüyor. Müminlerin de durumunu biliyor. Biz Allah adına ne yaparsak Rabbimiz onu biliyor. Hazreti Lokman'ın oğluna tavsiye ettiği gibi, eğer biz bir iyilik yaparsak o taşın içinde olursa Allah onu bir gün karşımıza getirecektir. O yerin derinliklerinde olursa yine karşımıza gelecektir. Semavatta olursa, denizlerin dibinde olursa yine Allah-u Teala onları geri getirecektir. Eğer biz
yardıma muhtaç, gerçekten yardıma layık insanlar olursak Rabbim de yardımını bize gönderecektir. Yani Allah-u Teala bizim durumumuzdan gafil değildir. Bugün Müslümanların çekmiş olduğu sıkıntıları, ızdırapları, zulümleri Rabbimiz görüyor. Rabbimiz bizim zulüm görmemizden kesinlikle zevk almaz. Bizim işkence görmemizden Rabbimiz kesinlikle mutmain olmaz, tatmin olmaz. Ama Allah belli bir hikmetle beklemektedir. Bizlerin zafere layık insanlar olmasını Rabbimiz beklemektedir, istemektedir. Biz altyapıyı oluşturacağız, Rabbimizin rahmetine layık olacağız, Rabbimiz de daha sonra yardımını, nusratını, zaferini, fethini bize gönderecek. Zorları kolaya müyesser kılacaktır Rabbim, kolaylaştıracaktır. Çünkü her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bize düşen Allah'ın El-Alim ismini öğrendikten sonra Müslümanca yaşamaya çalışmak, Allah'ı kendini tanıttığı şekilde Kur'an'dan tanımaya çalışmak, Allah için bir şeyler yapmaya çalışmaktır. Kulluk bilinci içerisinde kulluk görevimizi yerine getireceğiz. Zalimlere itaat etmeden, zalimlere yardımcılık, yardakçılık, payandalık yapmadan Allah'ın dinini yaşamaya çalışacağız. Rabbim eğer biz zafere layık olursak, böyle görürse bizi, o zaman yardımını bize gönderecektir. Biz kendimizi değiştirme gayreti ve çabası içerisinde olursak, Allah-u Teala da bizi değiştirecektir. Biz Allah'ın dinine yardım edersek, Allah da bize yardım edecektir. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim için çalışanları biz de yollarımıza ulaştırırız buyuruyor Rabbim. Biz Allah yolunda cihad edeceğiz, Allah yolunda gayret edeceğiz. Allah'ın vermiş olduğu bütün enerjileri, bütün kabiliyetleri, bütün yetenekleri, bütün birikimleri, Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini ve rahmetini Allah yolunda seferber edeceğiz, Allah yolunda kullanmaya çalışacağız. İnsanların dirilişi için Kur'an'ı insanlara götüreceğiz. İnsanlar Kur'an'la tanışsın isteyeceğiz ve bunun için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Rabbim de bize yardımını gönderecektir. Ayrıca zerre kadar iyilik yapsak da Rabbim bizi görüyor ve o zerre kadar iyiliği unutmayacak Rabbim, kaydı zapt altına alacaktır ve onu karşımıza çıkaracaktır. Zerre kadar da kötülük yapsak Allah-u Teala onun da cezasını bize verecek. Ahiret gününde onu da karşımızda bulacağız. Müminler de mükafatlarını karşılarında bulacaklar. Zalimler de cezalarını karşılarında bulacaklardır. İşte Allah-u Teala'nın El-Alim özelliği bizim üzerimizde böyle tesir bırakması gerekiyor. Diğer bir ismimiz, 21. ismimiz El-Kabid ismidir. El-Kabid ismidir diğer bir okuyuşla. Kabid kelimesi kelimesinden gelen ismi fail kalıbında bir isimdir bu. El-Kabid ismi. Kur'an-ı Kerim'de El-Kabid şeklinde Rabbimizin özel ismi olarak zikredilmemektedir. Ama fiil olarak, isim olarak geçiyor. Bundan dolayı Esma-ül Hüsna hadisinde, meşhur olan hadiste sıralanmıştır. El-Basit ismiyle beraber zikredilmiştir. Bundan dolayı da El-Kabid ismi Rabbimize nispet edilmektedir. Kabd kelimesi veya El-Kabid kelimesi nimet ve rızıkları belli bir ölçüye göre tutup veren anlamına geliyor. Ruhları bedenlerinden alan anlamına geliyor. Ayrıca Araplar suratli yürüyen bir kimse için veya suratli bir iş yapan kimse için racülün kabidun ifadesini kullanıyorlar. Yani suratli adam, suratli ve seri bir şekilde iş yapan anlamında. Bir malı elinde tutan için de Araplar kabadal meta, kabadal mal gibi ifadeler kullanıyorlar. Yani malı elinde tuttu, malı kontrolünde aldı anlamında. Cimri adam için de Araplar racülün kabidun ifadesini kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman El-Kabid isminin türediği kabud kelimesi farklı anlamlarda kullanılıyor. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'den bu kelimenin nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalışacağız inşallah. Furkan suresinin 46. ayet-i kerimesinde bakalım nasıl zikrediyor Rabbimiz. Sümme kabadnâhu ileyna kabdan yesira. Sonra biz o gölgeyi yavaş yavaş kendimize çekeriz. Burada çekmek ve kontrolü altında bulundurmak anlamında kullanılıyor kabd kelimesi. Ayrıca daraltmak ve almak anlamlarına da kullanılıyor. Bakara suresinde 245. ayet-i kerimesinde. Vallahu yakbidu ve yapsut ve ileyhi turcaun. Alan da veren de Allah'tır. Daraltan da yayan da genişleten de Allah'tır. Ve bir gün ona döndürüleceksiniz. Mülk suresi 19. ayet-i kerimesinde de kapamak anlamında kullanılıyor. Tutmak anlamında kullanılıyor kabd kelimesi. evelem yarav ile tayri fevkahum saffati ve yakbidun. Onlar üstlerinde kanat çırparak, kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşlara bakmazlar mı? Buyuruyor Rabbim. Yani kuşların kanatlarını açmaları ve kapatmaları için kapatmalarına Rabbimiz kabız kelimesini kullanıyor. Yine Tevbe suresinde münafıkları anlatırken Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ellerini sıkı tutanlar, ellerini hayra kapalı tutanlar, infak etmeyenler için Rabbimiz bu kelimeyi kullanıyor. Vel münafikune vel münafikatu ba'duhum min ba'd. Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Bunlar birbirlerindendir. Bunlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Ye'murune bil münker. Bunlar kötülüğü emrederler. Ve yenhevne anil ma'ruf. Marufu da yani iyiliği de nehyederler, sakındırırlar. Yani bunlar isterler ki toplumda kötülükler yaygınlaşsın, iyilikler yapılmasın isterler. Ve yakbidûne eydiyehum. Ellerini sıkı tutarlar. İyi olan, hayır olan şeyleri yapmaya yanaşmazlar. Nesullâhe fenesiyehum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah'ı umursamadılar. Allah-u Teala'ya önem vermediler bunlar. Gündemlerine Allah'ı almadılar. Allah da onları unutverdi. Allah da onları gündeminden çıkarıverdi. Onları adam yerine koymadı. İnnel münafıkîne humul fâsıkûn. Münafıklar fasıkların, bozguncuların, toplumu karıştıranların, fitne fesat çıkaranların ta kendileridir diyor Rabbimiz Tevbe suresinin 67. ayet kerimesinde. Kıyamet günü de Allah-u Teala kabzasını elinde bulunduracaktır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Onlar Allah-u Teala'yı hakkıyla kavrayamadılar. İnsanlar Allah'ı hakkıyla anlayamadılar. Allah'ı bilemediler. Gerçekten Allah-u Teala'yı hakkıyla Kur'an'da tanıtılan, Rabbimizin tanıttığı şekilde anlayamadılar onlar. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Halbuki kıyamet gününde arz onun kabzasındadır. O zaman yeryüzü Allah-u Teala'nın avucunun içi kadar olacaktır. Ve o zaman yeryüzü Allah-u Teala'nın tasarrufunda, Allah-u Teala'nın emrinde olacaktır. O gün hüküm Allah'ın olacaktır. O gün Allah-u Teala herkese soracak, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. O zaman herkes diyecek ki, لِلَّهِ الْوَاهِدِ الْقَهَّارِ. Tek olan ve kahhar olan Allah'a aittir diyecekler. Yani o gün kabza Allah'ın elinde olacak. Allah tutacak, Allah yakalayacak, Allah'ın elinde olacak. Yetki ve tasarruf Allah'a ait olacaktır o zaman. İşte Kur'an'da geçen bu kelimelerden sonra el-kabıd kelimesi Allah-u Teala'ya nispet edilirse şu anlamlara geliyor. Dilediği kullarına belli bir gaye ve hedef için darlık ve sıkıntı veren, maddi sıkıntılar veren, ekonomik sıkıntılar veren anlamında kullanılıyor el-kabıd ismi. Yani kullara sıkıntı vermek ancak Allah'a aittir. Allah'tan başka kimse sıkıntı veremez. Eğer Allah-u Teala bize mutluluk, Allah-u Teala bize ferah vermek istiyorsa, Allah-u Teala bize rahmet etmek istiyorsa, hiçbir kimse Allah-u Teala'nın vereceği bu mutluluğu ve rahmeti önleyemez. Allah-u Teala'nın vereceği menfaatleri, güzellikleri hiçbir kimse tutamaz, buna engel olamaz. Sonra ruhları kabzeden Allah'tır. Allah'ın dışında kabzetme özelliği kimsenin yoktur. Allah kimin ruhunu ne zaman ve nasıl alacağını, hangi yerde ve ortamda alacağını Allah karar verir. Hiçbir kimse bu konuda yetkili değildir. Nasıl ki dünyaya gelmemiz konusunda biz yetkili değilsek, bize danışılmadıysa, herhangi bir anket yapılmadıysa, ne zaman öleceğimiz konusunda da Rabbimiz söz sahibidir. Bu konuda Allah kimseyi müdahaleci olarak kılmıyor, kimsenin müdahalesini kabul etmiyor. Yani ruhlar Allah-u Teala'nın kabzasındadır, Allah'ın elindedir. Allah'ın yetkisinde ve Allah'ın tasarrufundadır. Diğer bir anlam, Allah kalpleri daraltır. Biraz önce Allah-u Teala maddi sıkıntılar verir, maddi darlıklar ve sıkıntılar verir demiştik. Burada da bu ismin diğer bir anlamı da Rabbimizin ruhları daraltması, insanların kalplerine sıkıntı vermesidir. Allah dilediği insanların kalplerine sıkıntı verir. Eğer insanlar hidayeti bırakır da sapıklığı satın alırlarsa, hidayetin karşısında dalaleti tercih ederlerse insanlar, sanki onlar göğe yükseliyormuş gibi kalplerinde bir sıkıntı hissederler. Sanki basınç içerisindeymiş gibi bir sıkıntının içindedirler. Bugün kafirler böyle değiller mi? Gerçekten bakın kafirlere, ekonomik yönleri belki çok güçlü olabilir. Böyle deptebeli, tantanalı, şaşalı bir hayat yaşayabilirler. Bize böyle çok şirin gibi görünebilirler. Ama onların kalpleri darmadağınıktır. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şetta. Sen onları çok güçlü gibi zannedersin. Onların kendi aralarında kulüpleri vardır. dernekleri vardır, cemaatleri vardır, paktları vardır ama onların kalpleri darmadağınıktır. Onlar çok güçlü gibi görünürler. Müslümanların karşısında heybetli gibi görünürler ama gerçekte ve kulubuhum şetta, kalpleri paramparçadır, dağınıktır. Onların kalplerinde huzur yoktur. Kalpleri darlık içerisindedir. Kur'an'dan yüz çeviren insanları Rabbimiz Taha suresinin 114. ayet kerimesinde anlatırken şöyle buyurur. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى. Kim benim zikrimden, beni anmaktan, beni gündemde tutmaktan veya benim kitabımdan, en büyük zikrimden yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى. Onun için dar bir boğaz vardır. Hem ekonomik sıkıntı vardır, hem de dünya maişeti onun için zordur, hem de dünyada mutluluk yoktur ona, o sıkıntı üzerine sıkıntı yaşayacaktır. Bütün alem Allah-u Teala'nın kabzayı kudretindedir. Yani onun emrinde, onun yetkisinde ve onun tasarrufundadır. Alemde sözü geçen Allah'tır. Dünyada malik olan Allah'tır, ahirette malik olan Allah'tır. Görünen alemde Allah maliktir. Görünmeyen gaybi alemde de Allah mutasarrıftır. Yani aleme hiçbir kimsenin sözü kesinlikle geçerli değildir. Alemdeki bu sünnetullah'a, Allah'ın geçerli olan yasalarına kimse müdahale edemez. Ancak ve ancak Allah-u Teala mutasarrıf sahibidir. Allah'ın yetkisi dahilindedir. Allah-u Teala'nın kullarına vermiş olduğu, Allah-u Teala kullarına vermiş olduğu nimetleri her an geri alabilir. El-Gabıd isminin diğer bir anlamı da budur. Yani nimeti veren Allah'tır. Onu alan da, onu daraltan da Allah'tır. Belli hedefler ve gayeler için Allah bazen nimeti alıverir elimizden. Şükür mü edeceğiz, küfür mü edeceğiz, nankörlük mü yapacağız diye Rabbimiz bazen bizi deney verir. Veya başka insanlara örnek olmamız için Rabbimiz bizim elimizdeki imkanları bazen alıverir. Bazen de Allah-u Teala mümin kulunun başına bela ve musibetleri sağanak halinde yağdırır. Kulu şükretsin, kulu sabretsin, böylelikle dünyadaki günahları affolsun, cennetteki dereceleri yükselsin diye Allah sıkıntı verir bazen. Yani bazı insanlara Allah kahrından, bazı insanlara da lütfundan sıkıntı verir. İster ki Allah-u Teala bizim derecemizin artmasını ister. Allah kimin hayrını isterse onun başına musibet verir diyor Peygamber Efendimiz. Bir Müslümanın ayağına diken bile batsa onun ecrini mutlaka Müslüman görecektir. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hasta ziyaretine gittiği zaman hastaya dua ederken, geçmiş olsun derken şöyle derdi. Sünnette geçen tabir böyle. La be'se aleyk tahuran inşallah. Tahurun inşallah. Yani önemli değil, kafana takma. Önemli bir şey değil bu hastalık, bu sıkıntı. İnşallah günahlarına kefaret olur. Günahlarından temizlenirsin. Tahir olursun. Mutahhar olursun diye Peygamberimiz ona dua ediyor. Biz de sünnetten bunu öğreniyoruz. Ve bundan sonra başına bela musibet gelen veya hastalık içerisinde sıkıntı olan Müslümanlara böyle diyeceğiz. Kefaret olur inşallah, günahlarından arınırsın inşallah diye söyleyeceğiz. O Müslüman için dua etmiş olacağız. Allah-u Teala'nın El-Gabid ismini öğrendikten sonra bize düşen bazı görevler vardır. Demiştik ki Allah'ın isimlerini öğrendikten sonra kör ve sağır kesilmeyeceğiz. Cansız varlıklar gibi durmayacağız. Mutlaka bu isim bizim üzerimizde tesirini gösterecek. Hayatımızda etkisini ve hükmünü gösterecek dedik. El-Gabid ismini öğrendikten sonra müminin şöyle düşünmesi lazım. Allah zaman zaman bolluk ve darlıkla bizleri imtihan eder. Bunun için bizim sabırlı olmamız gerekiyor. Daima Allah-u Teala'dan sabır istememiz gerekiyor. Özellikle namazla Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Sabırla Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Rabbimiz Bakara suresinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ buyuruyor. Biz sizi zaman zaman deneyeceğiz. Belalara, musibetlere düçar kılacağız. Korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, meyvelerden, ekinlerden, mahsullerden, noksanlıkla sizi deneyeceğiz diyor Rabbim. Yani Rabbimiz bizi yaratan odur. Bizi belli bir hedef için, belli bir imtihan için yaratmıştır. Bu konuda karar veren Allah'tır. Biz Allah'ın kararına müdahale edemeyiz. Yaratma O'nun elindedir. İmtihan etme de O'nun yetkisi dahilindedir. Allah dilerse imtihan eder. Hepimizi imtihan ediyor ama hepimizin imtihan şekilleri farklı farklıdır. Kimilerini korkuyla, kimilerini açlıkla, kimilerini maldan eksikle, kimilerini nefisten, evlattan, anadan, babadan eksiklikle, kimilerini de mahsulden eksiklikle Allah-u Teala imtihan eder. İmtihan etme özelliği onundur. Bundan dolayı bizim en büyük bineğimiz, en büyük azığımız sabır azığı olacaktır. Rabbimizden geldiğini bileceğiz. Bu musibet Allah'tan gelmiştir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'a aitiz, biz Allah içiniz ve neticede ona döneceğiz, ona varacağız diye Müslümanlar gündemlerinde, hayatlarında bu sözü devamlı tutacaklar. Biz genelde bu sözü cenazeler için kullanırız. Ölüm olaylarında kullanırız ama hayatımızın her anında bu hakim olması lazım. Bir Müslümanın başına musibet gelmişse hemen bunu söyleyeceğiz. Başımıza herhangi bir sıkıntı geldiyse hemen inna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'a aitiz, Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Ama bu ayet-i kerimeyi şöyle tercüme etmek yanlış. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Böyle bir tercüme yanlıştır. Bu vahdeti vücutçuların veya panteistlerin düşüncelerine benzer. Bundan dolayı biz Allah'tan gelmedik. Bizi yaratan Allah'tır. Biz Allah'a aitiz ve Allah için varız biz burada. Ve neticede de Allah'a döneceğiz. Allah-u Teala'ya rücu edeceğiz. Allah-u Teala'nın El-Kabid ismini öğrendikten sonra dünyada hayatında mal bakımından, ekonomik bakımından daima kendimizden aşağıda olan insanlara bakmamız gerekiyor. Eğer mutlu olmak istiyorsak, Rabbimizin bizim için belirlemiş olduğu imtihanı kabullenmek istiyorsak, o zaman mutlaka kendimizden mal bakımından, ekonomik bakımından, maddi nimetler bakımından kendimizden aşağıdaki insanlara bakacağız. Zaten mutlu olabilmek için bu şarttır. Aksi halde kendimizden yukarılara bakarsak hiçbir zaman dünyanın tadını alamayız. Dünyada mutlu olamayız. Kesinlikle Allah'a isyan ederiz. Şükür makamına kesinlikle ulaşamayız. Çünkü hangi makamda olursak olalım, hangi ekonomik güce sahip olursak olalım, bilelim ki bizden daha büyükleri vardır. Bizden daha güçlüleri vardır. Ve onlara ulaşmaya çalışacağız. Hayat sürekli bir kovalamaca, bir koşturmaca, bir rekabet olacaktır. O zaman Allah'a kulluk bir kenara bırakılmış olacak. Şükür ve sabır bir kenara bırakılmış olacak. Allah'ın imtihanı gündeme gelmemiş olacak. Biz de bu rekabet karşısında Allah-u Teala'nın dinini bırakacağız. Sapıklığı ve dalaleti satın almış, tercih etmiş bir konumda bulunacağız. Ama mümin mutludur. Çünkü mümin daima kendinden aşağıdaki insanlara bakar ekonomik yönden. Elhamdülillah ben yaşıyorum. Elhamdülillah benim sağlığım, sıhhatim yerindedir diyerek mümin ekonomik yönden kendinden aşağılarına bakar. Böylelikle mutlu olur. Ayrıca Allah-u Teala bir kula mal vermişse bunun anlamı o değerlidir, o izzetlidir, şereflidir değildir. Yani izzetli olduğu için, şerefli olduğu için Allah-u Teala kullarına mal ve imkan vermez. Veya basit olduğu için, adi olduğu için, değersiz olduğu için Allah-u Teala da bazı insanlara, fakirlere mal vermemezlik yapmaz. Yani Rabbimizin mal vermesi veya vermemesi bir imtihan çeşididir. Kesinlikle kulun değerli olup olmamasıyla alakalı değildir. Kendilerine mal verilenler kendilerini izzetli görmeyecekler. Kendileri fakirlikle imtihan edilen insanlar da kesinlikle Allah-u Teala'ya azgınlık yapmayacaklar. Küfranı nimet içerisinde olmayacaklar. Bir de El-Kabid ismini öğrendikten sonra şunu anlamamız gerekiyor. Allah'ı hakkıyla tanımamız gerekiyor. Bütün alem Allah-u Teala'nın kudret elindedir. Kıyamette tek söz sahibi O'dur. Dünyada söz sahibi olduğu gibi ahirette de söz sahibidir. Biz Allah'la barışık yaşarsak, Allah'la anlaşırsak, bağlantılarımızı güçlendirirsek Rabbimiz bize yardım edecek, bizim sıkıntılarımızı giderecektir inşallah. Bugün öğreneceğimiz son isim ise El-Basit ismidir. 22. isim. Genellikle kitabımızda El-Kabid ismiyle El-Basit ismi beraber fiil olarak, isim olarak beraber geçerler. Basit kökünden ismi fail kalıbında olan El-Basit ismi bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Fakat Esma-i Hüsna hadislerinde meşhur olan bu hadislerde El-Kabid ismiyle beraber geçmektedir. Bas kelimesi yaymak, uzatmak, vermek, genişletmek, aşmak anlamlarına gelir. Döşemek anlamına gelir. Mesela Rabbimiz Nuh suresinin 19. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ceale lekumul arda bisata. Yeri Allah-u Teala size döşedi, tefriş etti. Yine uzunluk, fazilet, güç vermek anlamında da kullanılır. Rabbimiz mesela Talut'a güç vermişti. bunu şöyle anlatıyor. İnnallâhı istafâhu aleykum. Allah onu sizin üzerinize seçti ve üstün kıldı. Ve zâdehu beslaten fil ilmi vel cismi. İlim bakımından ve beden, güç bakımından da Allah-u Teala size onu üstün kıldı, onun gücünü artırdı. Yani Allah el-Basit'tir, insanlara güç ve kuvvet verir, ilim verir, fazilet verir, üstünlük verir. El uzatmak, elini yardım elini uzatmak anlamında, imdad etmek, yardım göndermek anlamında da kullanılır, bulutları yaymak anlamında da kullanılıyor. El-Basit Allah-u Teala için kullanılınca şu anlamlara geliyor, Allah bulutları dilediği yere sevk eder ve yayar. Rahmetinin önüne kimse geçemez. Rahmetini Allah-u Teala dilediği şekilde, dilediği kadar, dilediği kimselerin ve toplumların üzerine gönderir. Kulların rızıklarını yayan Allah'tır. Kullara rızık veren Allah'tır. İnsanlar çalışmakla, akıllarını kullanmakla zengin olamazlar, rızka ulaşamazlar. Ama kulların rızıklarını veren Allah-u Teala'dır. Sonra insanlara ilmi ve bedeni güç veren, insanlara fazilet ve üstünlük veren Allah-u Teala'dır. Yine Allah-u Teala kullarına cömertlik elini, yardım elini uzatır ve kendisinden imdad isteyenlere Rabbim yardım eder, imdadını onlara gönderir. El-Basit ismi Kur'an-ı Kerim'de daha çok rızıkla alakalı konular için kullanılıyor. Bundan dolayı Allah-u Teala El-Kabit'tir ve El-Basit'tir. Yani dilediği kulların rızıklarını tutar, dilediği kullarına da yayar. Bu konuda sadece ve sadece Allah-u Teala yetkilidir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken şöyle dua ediyor. Örnek bir dua bizim için. Biz de inşallah böyle dua etmeye çalışacağız. Allah'ım, senin bol bol ihsan ettiğini azaltacak, azalttığını artıracak, saptırdığını hidayete ulaştıracak, doğru yola ulaştığını da saptıracak, vermediğini verecek, ihsan ettiğine engel olacak, rahmetinden uzak kıldığını yaklaştıracak, rahmetine yaklaştırdığını da mahrum edecek hiçbir kimse yoktur. Allah'ım, bize rahmetinden, lütfundan, bereketinden ve geniş rızık hazinelerinden bol bol ihsan eyle diye Peygamber aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Bu duayı Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde görüyoruz. Allah-u Teala'nın El-Basit ismi de bizim hayatımızda tesirini, etkisini göstermesi lazım. Rızkı veren Allah'tır. Rızkı tutan Allah olduğu gibi onu yayan da Allah'tır. Allah dilediği şekilde verir, dilediği kimselere verir. Bu konuda kimse yetki sahibi, mutasarrıf değildir. Bu konuda yegane mutasarrıf Allah'tır. Kullarına dilediği şekilde rızık verir. Allah dilediği kuluna maddi rızıklar verir. Dilediği kullarına da manevi rızıklar verir. Bu konuda Allah söz sahibidir. Allah eğer kendi yolunda çalışırlarsa, kendisine muhtaç olduklarını bilirler, bu bilinçte olurlarsa Allah kullara da ilmi ve bedeni güç verir. Eğer insanlar, Müslümanlar isterlerse Allah-u Teala Talut gibi güçlü, kuvvetli birisini gönderir. Kendi aralarına Allah-u Teala imamlar gönderir, melikler gönderir. Allah-u Teala o imamlar ve melikler sayesinde Müslümanlara zaferler verir, Müslümanlara nimetler verir. Allah-u Teala basıttır. Biz de Allah-u Teala'nın bu özelliğine sahip olacağız. Yani Allah cömerttir, dağıtır, biz de cömert olacağız. Elimizi boynumuza asmayacağız, tamamen de açıvermeyeceğiz. Yani belli bir ölçüde olacağız, belli bir kıvamda olacağız. Allah-u Teala'nın cömertlik özelliği bizim üzerimize de tesir edecek. Biz de Rabbimizin bize verdiği lütuflardan, rızıklardan Allah yolunda infak edeceğiz. Böylelikle kendimizi arındırmış, kendimizi tezkiye etmiş olacağız inşallah. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.